Ayrım 5.
Sayfa 46. Bir süre üç yol arkadaşı kötü şanslarının bu yeni darbesiyle tedirgin olarak kıpırdamadan sessizce durdu. Fangorn'un dibindeydiler. Bu sınırsız ve tehlikeli topraklarda tek dostları olan Rohanlılarla aralarında fersahlar vardı. Onlar öylece dururken gecenin içinden uzaklardan kişneyen ve sızlayan atların sesini duyar gibi oldular. Sonra rüzgarın soğuk ışırtısı dışında her şey yeniden sessizleşti. "Evet, gittiler," dedi Aragorn sonunda. "Onları ne bulabiliriz ne de yakalayabiliriz. Eğer kendi rızalarıyla gelmezlerse onlarsız başımızın çaresine bakmamız gerekecek. Yayan başladık yolumuza ve hala ayaklarımız var." "Ayaklar," dedi Gimli. "Üzerlerinde yürürken bir yandan da ayaklarımızı yiyemeyiz ama." Ateşe biraz daha yakacak atarak başına çöktü. Daha birkaç saat önce Rohan atının üzerinde oturmaya gönlün yoktu diye güldü Legolas. "İyi bir sürücü olacaksın bu gidişle." "Buna pek şansım olacağı benzemiyor," dedi Gimli. "Eğer ne düşündüğümü merak ediyorsanız," dedi bir süre sonra Gimli, "bence o Saruman'dı. Başka kim olabilir ki? Omer'in sözlerini hatırlayın. Kukeletalı, pelerinli yaşlı bir adam gibi geziniyor. Böyle söylemişti. Ya atlarımızla birlikte kaçtı ya da onları korkuttu. Biz de böylece kala kaldık. Bizi başka belalar da bekliyor. Bu sözümü yabana atmayın." "Yabana atmıyorum," dedi Aragorn. "Ama aynı zamanda bu yaşlı adamın kukeletası değil de şapkası olduğunu da unutmuyorum. Yine de senin doğru tahmin ettiğinden kuşkum yok. Burada tehlikedeyiz. İster gece olsun ister gündüz. Fakat bu arada mümkün olduğunca dinlenmekten başka yapabileceğimiz başka bir şey yok. Şimdi bir süre için ben nöbet tutayım Gimli. Uykudan çok düşünmeye ihtiyacım var." Gece yavaş yavaş geçti. Aragorn'u Legolas izledi, Legolas'ı da Gimli. Nöbetleri yavaş yavaş geçti gitti. Hiçbir şey olmadı. Yaşlı adam bir daha ortaya çıkmadı ve atlar geri dönmedi. Bölüm 3. Uruk Hai. Pippin karanlık ve tedirgin bir rüyaya dalmıştı. Sanki Frodo, Frodo diye seslenen kendi cılı sesini kara tüneller içinde yankılanırken duyuyordu. Fakat Frodo'nun yerine yüzlerce iğrenç ork yüzü bakıyordu ona, gölgelerden ve yüzlerce iğrenç kol her yandan ona uzanıyordu. Merry neredeydi? Uyandı. Soğuk hava yüzüne çarptı. Sırt üstü yatıyordu. Akşam yaklaşıyor ve üzerindeki gökyüzü kararmaya başlıyordu. Yana dönünce rüyasının uyanıkkenki halinden pek de kötü olmadığını fark etti. El ve ayak bilekleriyle bacakları iplerle bağlanmıştı. Yanında bembeyaz yüzüyle alnına kirli bir bez parçası sarılmış Merry yatıyordu. Etraflarında kimi oturmuş, kimi ayakta büyük bir ork grubu vardı. Pippin'in ağrıyan başında yavaş yavaş anılar uyanmaya başladı ve rüya gölgelerinden ayrıldı. Elbette Merry ile birlikte ormana kaçmışlardı. Başlarına ne gelmişti? Neden öyle yol gezerin sözünü hiç dinlemeden fırlayıp gitmişlerdi? Uzun bir süre bağıra bağıra koşmuşlardı. Ne kadar uzağa ve ne kadar süre koştuklarını hatırlayamıyordu. Sonra aniden bir grup orkun arasında bulmuşlardı kendilerini. Orklar durmuş etrafı dinliyorlardı ve Merry ile Pippin neredeyse kucaklarına düşünceye kadar da onları görmemişlerdi. Orklar bağırınca ağaçlar arasından bir düzine gulyabani daha dışarı uğramıştı. Merry ile kılıçlarını çekmişlerdi ama orklar dövüşmek istemiyorlardı. Merry birçoğunun kolunu ve elini kestiği halde orkların amacı sadece onları yakalamaktı. Ah sevgili Merry! Sonra Boromir ağaçlar arasından fırlayıp gelmişti. Orkları savaşmaya zorlamıştı. Birçoğunu öldürmüştü. Geri kalanlar da kaçmıştı. Fakat geri dönerken daha pek ilerleyemeden yeniden saldırıya uğramışlardı. En azından 100 ork vardı. Bazıları da çok iriydi ve yağmur gibi ok atıyorlardı. Hep Boromir'e. Boromir ormanlar çınlayıncaya kadar borusunu öttürmüştü ve ilk başlarda orklar yılarak geri çekilmişlerdi. Fakat cevap yerine yankılar gelince öncekinden daha büyük bir hiddetle saldırdılar. Pippin daha fazlasını hatırlayamıyordu. Hatırladığı son şey Boromir'in bir ağaca yaslanarak vücuduna saplanan bir oku çıkarttığıydı. Sonra aniden her yer kararmıştı. "Herhalde başıma vurdular," dedi kendi kendine. "Acaba zavallı Merry'nin canı çok yandı mı? Boromir'e ne oldu ki? Orklar neden öldürmediler bizi? Neredeyiz ve nereye gidiyoruz? Bu soruların cevaplarını bulamıyordu, üşüyordu, kendini hasta hissediyordu. Keşke Gandalf Elrond'a bizim de gelmemiz için ısrar etmeseydi diye düşündü. Ne işe yaradım ki? Sadece ayak bağı oldum. Bir yolcu, bir yük. Şimdi de beni kaçırdılar ve artık orklara yük olacağım. Umarım yol gezer veya başka biri gelir de bize sahip çıkar. Ama bunu ummaya hakkım var mı? Bu bütün planları suya düşürmez mi? Keşke kurtulabilseydim. Biraz debelendi, tamamen yararsızdı. Yakınlarda oturan orklardan biri güldü ve yol arkadaşına kendi iğrenç dilinde bir şeyler söyledi. İmkanım varken azıcık dinlen minik ahmak dedi sonra Pipin'e. Hemen hemen kendi dili kadar korkunç bir biçimde telaffuz ettiği ortak dilde. İmkanım varken dinlen, az sonra o bacaklarına bir iş bulacağız. Bizim oraya varmadan keşke hiç bacağım olmasaydı diyeceksin. Eğer bana bıraksalardı şimdi ölmüş olmayı yeğlerdiniz dedi diğeri. Seni ciyak ciyak bikletirdim, seni sefil fare seni. Sarı dişlerini Pipi'nin yüzüne yaklaştırarak üzerine eğildi. Elinde uzun testere gibi dişli kara bir bıçak vardı. Uslu uslu yat yoksa seni bununla gıdıklayıveririm diye tısladı. Dikkatleri üzerine çekme yoksa bana verilen emri unutuveririm. İsengardlılara lanet olsun. Ugluk, Ubagrong, Şapustuk, Saruman, Glob, Buposk, Skai. Kendi dilinde giderek mırıldanma ve hırlamaya dönüşen uzun ve hiddetli bir söyleve geçti. Dehşete düşen Pipin ayak ve el bileklerindeki acı arttığı, altındaki taşlar sırtını deldiği halde kıpırdamadan yattı. İçinde bulunduğu durumu daha fazla düşünmemek için bütün dikkatiyle duyduğu kadarıyla etrafı dinledi. Etrafta bir sürü ses vardı. Ork konuşmaları her zaman nefret ve hiddet dolu olurdu. Ama tartışma gibi bir şeylerin başladığı ve gitgide hararetlendiği açıkça belli oluyordu. Pipin hayretle konuşmanın büyük bir bölümünün anlaşılabilir olduğunu fark etti. Orkların çoğu günlük dili kullanıyordu. Belli ki 2-3 ayrı kabilenin mensupları vardı orada ve birbirlerinin ork lisanlarını anlayamıyorlardı. Ne yapmaları gerektiği konusunda hiddetli tartışmalar geçiyordu aralarında. Hangi yolu seçeceklerdi, tutsakları ne yapacaklardı? Onları yoluyla yordamıyla öldürecek zaman yok dedi biri. Bu yolculukta eğlenceye ayıracak vaktimiz yok. Orası öyle dedi bir başkası. Ama neden onları çabucak hemen şimdi öldürmüyoruz? Bunlar baş belası. Üstelik bizim de acelemiz var. Akşam yaklaşıyor, gitmemiz lazım. Emirler dedi üçüncü bir ses derin bir hırıltıyla. Buçukluklar hariç hepsini öldürün. Onlar en kısa zamanda canlı olarak getirileceklerdir. Bana verilen emirler bunlar. Neden istiyorlar bunları diye sordu birkaç ses. Neden canlı olarak? Çok mu eğlenceli oluyorlar? Hayır, birinde savaş için gerekli bir şey olduğunu, bir elf numarası gibi bir şey olduğunu duydum. Her neyse, her ikisi de sorguya çekilecek. Bütün bildiğin bu mu? Neden üstlerini arayıp biz bulmuyoruz o şeyi? Belki bizim işimize yarayacak bir şey bulabiliriz. Bu çok ilginç bir değerlendirme dedi diğerlerinden daha yumuşak ama daha şeytani bir ses, küçümseyen bir tonla. Bunu rapor etmem gerekebilir. Tutsakların üzeri aranıp yağmalanmayacak. Bana verilen emirler bunlar. Benimkiler de öyle dedi derin bir ses. Canlı ve ele geçirildikleri şekilde, hiç bozulmadan. Bana verilen emirler bunlar. Ama bu emirler bize geçmez dedi daha önceki seslerden biri. Biz ta madenlerden öldürmek için, halkımızın öcünü almak için geldik. Ben öldüreceğimi öldürüp sonra kuzeye geri dönmek istiyorum. O zaman başka bir şey iste dedi homurdanan ses. Bana uğluk derler. Emirleri ben veririm. Isengard'a en kısa yoldan geri dönüyoruz. Saruman mı efendi, koca göz mü dedi şeytani ses. Bir an önce Lugburz'a geri dönmemiz gerek. Eğer Ulu Nehir'i geçersek geri dönebiliriz dedi başka bir ses. Fakat köprülerden geçmeye cesaret edecek kadar kalabalık değiliz. Ben geçtim de geldim dedi şeytani ses. Kuzeye doğru, nehrin doğu kıyısında kanatlı bir Nazgul bizi bekliyor. Belki, belki. Yani siz tutsaklarımızla kaçıp Lugburz'la paraların ve övgülerin hepsini alacaksınız ve bizi at ülkesinde kendi yağımızla kavrulalım diye yayan bırakacaksınız. Hayır, birlik olmalıyız. Bu topraklar tehlikeli. isyancılar ve eşkıyalarla dolu. Öyle, birlik olmalıyız diye homurdandı Ugluk. Sana hiç güvenmiyorum minik domuz. Kendi ahırınız dışında hiç cesaretiniz yoktur sizin. Biz olmasaydık hepiniz kaçardınız. Biz savaşçı Urukayiyiz. Büyük savaşçıyı biz öldürdük. Tutsakları biz aldık. Biz Akel, Arif Saruman'ın hizmetkarlarıyız. El bize yiyelim diye insan eti veriyor. Isengard'dan çıktık da geldik biz. Sizi buraya kadar getirdik ve bundan sonra da seçtiğimiz yoldan götüreceğiz. Bana Ugluk derler. Sözümü söyledim. Gereğinden fazla söyledin Ugluk diye alay etti şeytani ses. Lugburz'da bunu nasıl karşılarlardı acaba? Ugluk'un omuzlarının iri bir kelleden kurtarılması gerektiğini düşünebilirler. Bu garip fikirlerin nereden geldiğini sorabilirler. Saruman'dan mı geliyor yoksa? Adamlarını kendi pis işaretleriyle donatıyor diye kendini ne sanıyor? Benimle, yani güvenilir habercileri Grishnak ile aynı fikirde olabilir bazıları. Ve ben Grishnak, şöyle diyorum, Saruman bir ahmaktır, pis, hain bir ahmak ama koca göz onun üzerinde. Domuz'a, minicik pis bir büyücünün gübrecileri tarafından size domuz denmesi hoşunuza gidiyor mu? Eminim ork eti yiyorlardır. Ork dilinde yüksek sesle bir sürü bağırtı ve çekilen silahların çınlayan şakırtısı karşılık verdi ona. Pip'in neler olduğunu görebilmek umuduyla temkini elden bırakmadan yana döndü. Gardiyanları kavgaya katılmak için gitmişlerdi. Alacakaranlıkta çok geniş omuzlu, neredeyse yerlere kadar sarkan uzun kollu, kısa boylu, çarpık bacaklı bir yaratık olan Grishnak'la yüz yüze ayakta duran iri kara bir ork gördü. Büyük ihtimalle Ugluk'tu bu. Etraflarında bir sürü küçük gulyabani vardı. Pip'in bunların kuzeyden gelenler olduğunu tahmin etti. Bıçaklarını ve kılıçlarını çekmişlerdi ama Ugluk'a saldırma konusunda tereddütlüydüler. Ugluk bağırdı ve hemen hemen onunla aynı cüssede bir sürü ork koşup geldi. Sonra aniden, hiç uyarmadan ileri atıldı Ugluk ve iki seri darbeyle rakiplerinin ikisinin kellesini uçurdu. Grishnak kenara çekilip gölgeler arasında kayboldu. Diğerleri çekildiler. Aralarından biri geri geri kaçarken Merry'nin yüzü koyun yatan bedenine takılıp küfrederek düştü. Ama belki de böylece hayatı kurtulmuştu. Çünkü Ugluk'un adamları onun üzerinden atlayarak geniş ağızlıklı kılıçlarıyla bir başkasına biçtiler. Bu sarı dişli muhafızdı. Hala tırtıklı uzun kılıcını elinde tutan cesedi tam Pippin'in üzerine düştü. ''Silahlarınızı bırakın!'' diye bağırdı Ugluk. ''Ve bu saçmalığı kesin artık. Buradan doğruca batıya gidip merdivenlerden aşağıya iniyoruz. Oradan yaylalara, sonra da nehir boyundan ormana. Ve gece gündüz yürüyeceğiz, anlaşıldı mı?'' Tam zamanı diye düşündü Pippin. Şu çirkin tipin bölüğünü kontrol altına alması biraz vakit alsa yeter. Bir umut ışığı doğmuştu. Kara bıçağın kenarı kolunu çentmiş, sonra da bileğine kaymıştı. Kanın eline damladığını fark etti ama aynı zamanda çeliğin soğuk temasını da derisi üzerinde hissetti. Orklar yeniden harekete geçmeye hazırlanıyorlardı ama kuzeylilerden bir kısmı hala gönülsüzdü. Kalanları sindirmek için Isengardlılar ikisini daha kılıçtan geçirdiler. Bir sürü küfürleşme ve kargaşa vardı. O an için Pippin'i gözleyen yoktu. Ayakları güzelce bağlanmıştı ama elleri sadece bileğinden bağlıydı ve önündeydi. Düğümler zalimlik derecesinde sıkı olduğu halde iki elini bir arada hareket ettirebiliyordu. Ölü orku yana indirdi. Sonra nefes almaya bile cesaret edemeden bileğindeki düğümü bir yukarı bir aşağı hareket ettirerek bıçağı sürtmeye başladı. Bıçak keskindi ve ölü el bıçağı sıkı sıkı kavramıştı. İpler koptu. Pippin çabucak ipleri eline alarak bunlardan iki ilmikli gevşek bir bilezik yaparak ellerinden geçirdi. Sonra hiç kıpırdamadan yattı. ''Şu tutsakları alın!'' diye bağırdı Ugluk. ''Onlara bir numara yapmaya kalkmayın. Eğer geri döndüğümüzde canlı olmazlarsa başka birileri de ölebilir.'' Ork'un teki Pippin'i bir çuval gibi kaldırarak başını bağlı elleri arasından geçirdi, sonra kollarından tutup Pippin'in yüzü Ork'un ensesine yapışıncaya kadar aşağı çekti. Sonra da onunla birlikte sarsıla sarsıla ilerledi. Bir başkası Merry'e aynı şeyi yaptı. Ork'un pençeye benzeyen eli Pippin'in kolunu demir gibi kavramıştı. Tırnakları etine batıyordu. Gözlerini kapatarak kötü rüyalarına geri döndü Pippin. aniden tekrar taşlı bir zemine fırlatıldı. Gecenin erken saatleriydi ama ince ay batıya doğru devrilmeye başlamıştı bile. Solgun bir sis denizine bakıyor gibi görünen bir uçurumun kenarındaydılar. Yakınlarda dökülen bir suyun sesi vardı. ''İzciler sonunda geri döndü,'' dedi yakınlarındaki bir ork. ''Evet, neler buldunuz?'' diye homurdandı Uglug'un sesi. ''Sadece tek bir atlı. O da batıya doğru gitti. Her şey yolunda şimdilik.'' ''Şimdilik belki. Ama bu daha ne kadar sürer? Sizi ahmaklar, onu vurmalıydınız. Ortalığı ayağa kaldıracak. Sabaha kalmadan o lanet olasıca at yetiştiricileri bizden haberdar olacak. Tabanları iki misli yağlamamız gerekecek şimdi.'' Bir gölge Pipi'nin üzerine eğildi. Uğuluktu bu. Oturun dedi ork. Çocuklar sizi oradan oraya taşımaktan yoruldu. Aşağıya inmemiz gerek. Siz de kendi bacaklarınızı kullanacaksınız. Bize yardımcı olun artık. Bağırmak çağırmak, kaçmaya kalkışmak yok. Yapılan numaraları öyle ödetme yollarımız vardır ki, efendinin işine yaramanızı engellemez ama pek de hoşunuza gitmez. Pipi'nin bacaklarındaki ve ayak bileklerindeki kösele şeritleri kesti. Saçlarından kaldırıp ayağa dikti. Pipin yere düştü. Uğuluk onu yeniden saçlarından tutarak ayağa kaldırdı. Birkaç ork güldü. Uğuluk Pipin'in dişleri arasına bir matara sokup gırtlağından aşağıya yakıcı bir sıvı döktü. Pipin kızgın, sıcak bir dalgalanmanın tüm bedenine yayıldığını hissetti. Bacaklarındaki ve ayak bileklerindeki acı geçti. Ayakta durabiliyordu. ''Şimdi sıra öbüründe'' dedi Uğuluk. Pipin onun yakınlarında bir yerde yatmakta olan Mary'e doğru gittiğini ve onu tekmelediğini gördü. Mary homurdandı. Onu kabaca yakalayan Uğuluk oturma pozisyonuna getirdi ve başındaki bandajı yırtıp attı. Sonra yarasına küçük tahta bir kutudan çıkardığı kara bir merhem sürdü. Mary bağırarak deliler gibi çırpınmaya başladı. Orklar ellerini çırparak yuhaladılar. İlacını bile alamıyor diye alay ettiler. Kendisine neyin iyi geleceğini bile bilmiyor. Çok güzel. Daha sonra epey eğleneceğiz. Fakat o sırada Uğuluk'un oyun oynayacak hali yoktu. Acele etmesi gerekiyordu ve gönülsüz adamlarının kaprislerine de katlanmak zorundaydı. Mary'i ork usulü tedavi ediyordu. Tedavisi hızla sonuç verdi. Matarasındaki içeceği Hobbit'in gırtlağından aşağıya zorla boşalttıktan sonra ayak bağlarını kesip onu ayağa kaldırınca solgun ama suratsız ve cüretkar, oldukça da canlı görünen Mary ayakta durabildi. Alnındaki uzun ve derin yara artık ona rahatsızlık vermiyordu. Ama ömrünün sonuna kadar alnında kahverengi bir iz taşıdı. ''Hey Pipin'' dedi. ''Demek sen de bu küçük araştırma gezisine katıldın. Yatak ve kahvaltı için nereye başvuracağız?'' ''Hadi bakalım'' dedi Uğuluk. ''Kesin şunu. Dilinize hakim olun. Birbirinizle konuşmak yok.'' Yarattığınız herhangi bir sorun diğer tarafa bildirilecek. O size ödetmesini bilir. Yatağınızda, kahvaltınızda olacak. Merak etmeyin. Midenizin kaldıramadığı kadar çok hem de. Ork takımı aşağıdaki sisli ovaya doğru alçalan dar bir koyaktan inmeye başladı. Aralarına bir düzineden fazla ork girmiş olan Mary ile Pipin de onlarla birlikte indi. Aşağıya vardıklarında çimenlere bastılar ve hobbitlerin yüreği heyecanla doldu. ''Şimdi dümdüz ileri'' diye bağırdı Uğuluk. ''Batıya ve biraz kuzeye, Lugdus'u izleyin.'' ''Ama güneş doğunca ne yapacağız?'' dedi bazı kuzeyliler. ''Koşmaya devam edeceğiz.'' dedi Uğuluk. ''Ne sanıyordunuz? Otların üzerine oturup Akderillilerin pikniğimize katılmalarını mı bekleyecektik? Ama güneş ışığında koşamayız. Ben arkanızda oldum mu koşarsınız.'' dedi Uğuluk. ''Koşun, yoksa bir daha sevgili deliklerinizi göremezsiniz. Ak el hakkı için. Doğru dürüst eğitilmemiş dağ solucanlarını bu yolculuğa yollamanın alemi neydi?'' ''Koşun lanet olasıcalar, gece bitmeden koşun.'' Sonra bütün grup orkların uzun, rahat adımlarıyla koşmaya başladı. Belli bir sıra içinde koşmuyorlar, itişip kakışıyorlar, küfür ediyorlardı. Yine de çok hızlıydılar. Her bir hobbitin 3 muhafızı vardı. Pipin sıranın arkalarındaydı. Bu hızla ne kadar gidebileceğini düşündü. Sabahtan beri hiçbir şey yememişti. Muhafızlardan birinin kırbacı vardı. Ama şimdilik ork içkisi hala içinde tüm sıcaklığıyla duruyordu. Bütün zekası da açılmıştı. Arada bir arkalarından durmadan koşan yol gezerin kara izlerin üzerine eğilmiş ciddi yüzü geliyordu belleğine. Fakat bir kolcu bile ork ayaklarının karma karışık izlerinden başka ne görebilirdi ki? Onun ve Mary'nin minik ayak izleri önlerinde, arkalarında ve etraflarındaki demir çivili ayakkabıların izleri arasında kaynayıp gidiyordu. Uçurumdan bir mil kadar gitmişlerdi ki arazi, toprağın yumuşak ve ıslak olduğu geniş, basık bir alana doğru meyletti. Buraya sis çökmüş, hilal şeklindeki ayın son ışınlarıyla soluk soluk parıldıyordu. Önlerindeki orkların şekilleri soluklaştı ve sonra da sis tarafından yutuldu. "Hop, yavaşlayın hele!" diye bağırdı Uluk arkadan. Pippi'nin aklına aniden bir fikir geldi ve hemen bu fikri hayata geçirdi. Sağa sola dönüverdi ve başı önünde, onu kavramaya çalışan muhafızlarının uzanamayacağı bir yere, sislerin arasına daldı, çimenlerin üzerine yuvarlandı. "Durun!" diye bağırdı Uluk. Bir anlık bir telaş ve karışıklık oldu. Pippin ayağı fırlayarak koştu. Fakat orklar peşindeydi. Bazıları aniden önünde beliriverdi. "Hiç kaçma şansım yok," diye düşündü Pippin. "Ama kendi izlerimi bozulmadan toprak üzerinde bırakmış olma şansım var." Alı olan iki eliyle boynunu yokladı ve pelerininin broşunu açtı. Tam uzun kollarla sert pençeler onu tuttuğu anda broşu yere bıraktı. "Sanırım ebediyen orada kalacak," diye düşündü. "Neden böyle yaptığımı bilemiyorum. Eğer diğerleri kurtuldularsa büyük bir ihtimalle hepsi Frodo'yla gitmişlerdir." Kırbacın güderi şeritleri bacaklarına dolandı. Pippin boğazından yükselen çığlığı zor bastırdı. "Yeter," dedi Uluk koşup gelerek. "Daha uzun bir süre koşması gerekecek. İkisini de koşturun. Kırbacı hatırlatmak için kullanın sadece." "Ama seninle işim bitmedi," diye hırladı Pippin'e dönerek. "Bunu unutmayacağım. Ödemeyi sadece erteledim. Yürü!" Ne Pippin ne Merry yolculuğun geri kalan kısmını pek hatırlayamadılar. Kötü rüyalar ve kötü uyanışlar karışmış, umudun durmadan geride kalıp ufaldığı uzun bir ıstırap tüneline dönüşmüştü. Orklar tarafından belirlenen hıza yetişmeye uğraşarak, arada bir büyük bir marifetle kullanılan zalim kösele şeritlerle okşanarak koştular, koştular. Eğer dururlarsa veya tökezlerlerse kaldırılıp bir süre sürükleniyorlardı. Ork içkisinin sıcaklığı gitmişti. Pippin yeniden üşüdü ve kendini hasta hissetti. Aniden çimenlerin üzerine yüzü koyun düştü. Her şeyi yırtan tırnaklı, sert eller onu kavrayıp kaldırdı. Bir kere daha bir çuval gibi taşındı. Etrafındaki karanlık arttı. Bu başka bir gecenin karanlığı mıydı, yoksa gözlerinin körlüğü mü bilemiyordu. Etrafındaki yaygarayı belli belirsiz fark etti. Sanki orkların birçoğu mola vermek istiyorlardı. Uğuluk bağırıyordu. Kendisini yere attıklarını hissetti. Kara rüyalar ona hakim oluncaya kadar düştüğü şekilde kıpırdamadan yattı. Fakat acılardan fazla uzaklaşamadı. Kısa bir süre sonra vicdansız ellerin demir temaslarını yeniden üzerinde hissetti. Uzun bir süre oradan oraya atıldı, sarsıldı. Sonra yavaş yavaş karanlık azaldı ve uyanıklık dünyasına geri gelip sabah olduğunu gördü.